Ayrım 48, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 502, 109. bölüm. Metro istasyonunun adı Jacques Bonsergent. Genç polis bu açıklamayı yaparken kızarıyordu. Şüphesiz bu isim benzerliğinden dolayı maruz kaldığı şakalardan usanmıştı. Gael onu sevimli buluyordu. Sakinleştiricilerin etkisi altında kendini yarı rüyada hissediyor ve bu bakir adamın varlığı ona tatlı bir beşik etkisi yapıyordu. Gael bir eşofman takımı giymiş, omzuna bir kaban almıştı. Ama bu cazibesinde bir farklılık yaratmamıştı, bunu hissediyordu. Genç polise koridorun sonuna kadar yürümeyi teklif etmişti. İçecek otomatının yanındaki vasistas aralanabiliyordu. Gael'in canı sigara çekmişti. Polisin de fakültenin bir köşesinde yarenlik eden öğrenciler gibi hemşireyi kollayarak sigara içiyorlardı. ''İkimizin burada kapalı kalması çok seksi, öyle değil mi?'' Genç adam yeniden kızardı. Sigarasından bir idam mahkumu gibi derin nefesler çekiyordu. ''Ne yaptığımı sana söylediler mi?'' diye yeniden üsteledi Gael. ''Bana bahsettiler.'' Tereddütle karşılık verdi sarjan, yani President Wilson caddesinde olanlardan. ''Büyük atlayış Jacko'cuğum, böyle söyleyebilirsin.'' Gael karşısında küçük bir çocuk varmış gibi konuşuyordu, yumuşak ve samimi, hatta alaycı bir ses tonuyla. Sarjan 25 yaşında olmalıydı ama ucuz takım elbisesinin altında ezilmiş gibi daha yaşlı gösteriyordu. Genç adam sigarasını dışarı attı, sonra belli etmeden Gael'e baktı. ''Neden bu kadar ileri gittiniz?'' ''Ters giden planlar.'' ''Ama sonuçta siz...'' Cümlesini tamamlamadı, onun yerine gözleri konuşuyordu. Mutlu olmak için her şeye sahip olan bu kız bu duruma nasıl gelmişti? Zenginlerin her şeyi vardı umut dışında. ''En azından ne yaptığımı biliyor musun iş olarak? Sinemacı değil misiniz?'' ''O benim kılıfım. Aslında ben bir fahişeyim.'' ''Ne?'' Sarjan pancar gibi oldu. Ne söyleyeceğini hatta ne düşüneceğini bilemiyordu. Gael Fransa'nın en korkunç polislerinden birinin kızı, patronunun da kız kardeşiydi. ''Başlarda'' diye devam etti Gael uyuşuk bir ses tonuyla. ''Bunun kariyerime yardımcı olacağını düşünüyordum. Ama sonuçta bundan zevk almaya başladım. Gecede 3.000 avro, anlıyorsun değil mi?'' Aslında vizitesi 1.000 avrodan fazla değildi ama genç adamın kafasını karıştırarak eğleniyordu. Sarjan cinayet soruşturmaları hakkında anlatacaklarıyla kızları şaşırtmanın hayalini kuruyor olmalıydı. Oysa Gael böyle, hatta daha üst düzey bir dünyaya gözlerini açmıştı ve şimdi deccali oynuyordu. ''Ben aslında evet'' diye kemküm etti sarjan. ''İlginç. Söz konusu sadece para değil, zevk de var. Çünkü ya, yani bu hoş olabilir mi?'' Sarjan söyleyecek bir şey bulamıyor, her seferinde biraz daha çuvallıyordu. ''En kötüsü tamamen kayıtsız kalmak'' diye devam etti Gael. ''Yalandan bir edepsizlikle. En iyisi çok zevk almak. Bu ne acı veren ne de insanı alçaltan bir şey. Ben...'' Koridorda bir gürültü duyuldu. Aynı anda başlarını çevirdiler. Bir hemşireyle karşılaşmayı bekliyorlardı. Ama etrafta kimse yoktu. Sessizlik. Bu kilit altındaki katta eli kulağında bir felaket duygusu yaratarak genleşiyordu. ''Ben bir kontrol edeyim'' dedi sarjan. Bu konuşmadan uzaklaşacağı için çok mutlu olmuş gibiydi. ''Bana göz kulak olman gerekiyor, başkalarına değil.'' ''Yine de bir göz atmam lazım. Yerinizden kımıldamayın.'' Polis otoritesini geri kazanmıştı, uzaklaştı. Gael kabanını yeniden omuzlarına aldı. Üşüyordu, sıcaklıyordu. Boğazında ilaçların tadı vardı. Başka bir hayatta böyle bir genç adam hoşuna gidebilirdi. Hoş, kibar, günün ve gecenin her saati okşanacak, üstüne titrenecek bir varlık. Sakinleştiriciler hayasızca hayal kurmasına izin veriyordu. Antidepresan tedavisinin etkisini göstermesi için en az 10 gün gerekiyordu. Bunu beklerken de atlara verilen dozda sakinleştiriciler yutuyordu. Yıllardan beri bir psikiyatri kliniğine ayak basmamıştı. Tuhaf bir şekilde de Saint-Anne'a hiç gelmemişti. Fransa'da akıl hastaları semptomlarına göre değil, posta adreslerine göre yönlendirilirdi. Sonunda kendini burada bulmaktan ahlaksızca bir gurur duyuyordu. Çatlakların başkenti. Bu sarjant ne halt ediyordu? Alacakaranlık tarafından emilmiş gibi ayak sesleri de duyulmuyordu artık. Sıkılmamak için bir sigara daha yaktı. Henüz tedavisiyle ilgilenen doktoru görmemişti ama gün içinde kattaki diğer hastalarla karşılaşmıştı. Psikiyatrının yumurtalıklarına zarar verici dalgalar yolladığından şüphelenen bir paranoyak, hastanedeki yollardan birinin kendi adını taşıdığını iddia eden saplantılı yaşlı bir adam, beynindeki kıvrımların sayısını öğrenebilmek için tomografi çekilmesini isteyen bir başkası. Alışıldık şeyler. Birden tavan lambaları söndü. Gael gayri ihtiyari bileğine baktı, saat yoktu. Işıkları söndürme vakti gelmiş olmalıydı. Gözleri karanlığa alıştı. Hiç gürültü yoktu, görünürde kimse de. Ama sarjan neredeydi? Sigarasını attı ve onu aramaya karar verdi. 110. Bölüm. Ervan Kripo'ya gidip üstünü değiştirmesini emretmişti. Kripo bozulmuş Ervan'ın lafını ağzına tıkadıktan sonra Lartiguez'in gecesine tek başına katılmasını söylemişti. Keyfi bilirdi. Alsaslı gün ağarana kadar oyalanacak bir şeyler bulurdu. Telefon dökümleriyle veya başka işlerle. Ervan ona Redley'in tıbbi dosyasını bulma görevi vermişti. Uğraşabilirdi. Şimdi Via du Balayer'de demir yolu boyunca uzanan kuyrukta sıradaydı. Yardımcısını komik duruma düşmekten kurtardığını düşünüyordu. Geceki dress code'un marki maskaralıklarıyla alakası yoktu. Yüzüne kadar siyaha boyanmış çıplak bir adam Zorro maskesiyle kıyafetini tamamlamıştı. Bir diğeri lateksten bir pelerin giymiş, çivili kocaman bir köpek tasması takmıştı. Ayağında platform tabanlı ayakkabılar bulunan bir kadın, lal rengi bir body'nin üstüne pembe bir tütü giymişti. Le Petit Ceinture'ün çınarları altında kaybolan geçit töreni bu şekilde devam ediyordu. Tüm bu fauna sanki öteki dünyaya gidecek bir treni bekliyordu. En etkileyici olan da sessizlikti. Bu gece yaratıkları tek kelime konuşmuyor, gülmüyordu. Kuşkusuz talimatlara uyuyorlardı. Kimse yanındakini rahatsız etmemeliydi. Sıra ona gelmişti.
''Yanlış bilgilendirilmişsin. Bu kıyafetle içeri giremezsin.''
Ağzı ve burnu kafesle kapatılmış, sol gözünde bir bant olan kapı görevlisi kel ve obezdi. Titanyumla veya karbonla desteklenmiş bir korse giymişti. Hem zırh hem de büstiyer yerine geçen bu göğüslüğün her tarafına serum hortumları sıkıştırılmıştı.
''Ben kılık değiştirdim.'' diye karşılık verdi Ervan.
''Ne kılığı?''
''Polis.''
''Çok komik.''
Ervan silahını göstermek için ceketinin eteğini kenara çekti. Silah kılıfın içindeydi. ''Kimliğimi göstermemi ister misin?'' Adam tereddüt etti. Ervan biraz daha ileri gitti. ''Ben Ivo'nun arkadaşıyım. Kontrol edebilirsin.'' Onun Lartiguez'in arkadaşı polis ya da yakuza olması kapı görevlisinin umurunda değildi. Sadece kostümü onu ilgilendiriyordu. Sonuçta bu alabroz saçlı, suratsız, iri yarı herifin işe yarayabileceğini düşündü. Giriş bedava, ev sahibinin keyfi bilirdi. Atölye tamamen değişmişti. Heykeller ortadan yok olmuş ya da üstleri koyu renkli bir örtüyle kapatılmıştı. Onların yerini müthiş bir kalabalık, stroboskopik flaşların ritmiyle tepinip duran, Delirium Tremens'in son evresinden fırlamış bir insan topluluğu almıştı. Dışarıdan duyulan sağır edici gürültü, burada yoğun bir ateş ve demir sesine, makine cihaz karışımı tuhaf aletlerle çalınan bir endüstriyel müziğe dönüşüyordu. Latex'e kendiliğinden bir eğilim vardı. Bazıları lateksi sadece aksesuar olarak kullanmakla yetinmiş, bazıları ise sanki doğal epilasyon gibi başları da dahil olmak üzere tamamen lateks kıyafetler giymişti. Cinsiyetleri ve kimlikleri belli olmayan bu insanlar büyük bir zarafetle bellerini kıra kıra yürüyorlar, yakıcı organlar gibi müziğin içine akıyorlardı. Askerler de vardı. Naziler, Fidel Castro'lar, Kızıl Kımerler, soykırım, işkence, toplu katliam sembolleri, insanı iliklerine kadar titreten tiz ve bas sesler püskürten hoparlörlerin altında dans ediyorlardı. Ervin hemen Ann Simone'nin de mensubu olduğu tıbbi fetişizm meraklılarını fark etti. az sayıda hemşire yerlerini tellerle bağlanmış engellilere, çıplak ve tepeden tırnağa aşı boyasıyla kaplanmış Bay Betavenlere, kauçuk kayışlarla rozbif gibi bağlanmış bayan turnikelere bırakıyordu. Azınlıktaki sadomazolar hakimiyet ve itaat etme sahneleri canlandırıyorlardı. Ellerinde ağızlığa takılı sigaralarıyla siyah takım elbiseleri, kerli ferli ciddi adamlar, 19. yüzyılın robe de chambre'lı afyonkeş züppeleri, bir hayvan gösterisinden fırlamış gibi duran kızlar tarafından kırbaçlanıyor ya da tasmalarından çekilerek dört ayak üzerinde dolaştırılıyorlardı. Saçları diken diken dişi köpekler, uzun kuyruklu dişi leoparlar, ipek gibi yumuşak tüylü panterler. Kendine bir yol açarak ilerleyen Irvin yeni tarzlar, yeni çılgınlıklar gördü. Sargılara sarılmış mumyalar, deli gömlekleri giymiş insanlar, Jean Gönen'in Denizci adlı romanındaki gibi giyinmiş gemiciler, vinil kıyafetli rahibeler. Tabii bir de pörsingli diller, memeler, suratlar, yaralı omuzlar ya da kalçalar vardı. Dövmelere gelince gecenin alt metni boyunlara, bellere, kollara, boğazlara yazılmıştı. Bu bir sadomazoşizm değildi, bir alemdi, hatta bir eğlence bile değildi. Alkol ve uyuşturucu yasaktı. Her tarafa asılmış panolarda bu açıkça belirtilmişti ve büfede vejetaryendi. Ervan'ın da kabul etmek zorunda olduğu gibi bu dünya dışı toplantının tuhaf bir güzelliği vardı. İkinci salonda yine oldukça kalabalıktı. Tavandan kasap çengelleri sarkıyordu. Bu çengellere de bedenler asılmıştı. Yatay pozisyonda canlı insan bedenleri, genel kaos ortamının üstünde büyük bir rahatlıkla süzülüyorlardı. Dev olta iğnelerine asılı etler, insanlar pistte dans ediyorlar, çığlıklar atıyorlar, kudurmuş gibi pogo yapıyorlardı. Elektro gitardan yükselen cayırtılar kulak delici ıslıklara ve bas gitarlardan yayılan tok seslere karışıyordu. Ateş püskürtücüler ise her püskürtmeleri oley nidalarıyla ödüllendirilerek aslan payını alıyordu. Irvin korkunç şeyler gösteren video ekranlarıyla aydınlanmış karanlık bir koridor buldu. Genç bir kadın kerpetenle diş söküyordu. Oğlan kılıklı bir yeni yetmenin canlı canlı derisi yüzülmüştü. Çiğ bir ışığın altında cerrahi operasyonlar devam ediyordu. Bu canavarca görüntülerin gerçek mi, düzmece mi olduğunu söylemek imkansızdı. Yeni bir salon, ortam değişikliği, ne müzik ne de yanıp sönen ışıklar. Salon Japon mimarisinin temel ilkelerine göre düzenlenmişti. Ahşap, sadece ahşap, ne çivi ne de çimento. Irvin Lartigues'in kendi dairesini de davetlilere açtığını düşündü. Gösteriyi görmek için safları yardı. Çıplak ve tombul bir Japon kadın, ipek kozası içine hapsolmuş bir tırtılı taklit ederek kıvranıyordu. Bir efendi onu büyük bir özenle bağlıyordu. Irvin ereksiyon olmaya başladığını hissedince hemen uzaklaştı. Standart dışı bu geceden etkilenmeye başlıyordu. Terlemişti, uyarılmıştı. Bir çocuğun elindeki dolu bir silah gibiydi. Her an bir kaza meydana gelebilirdi. Soruşturma bakımından burada zaman kaybediyordu. Ne umuyordu ki? Çivi adamı bu kaçıkların arasında bulmayı mı? Sonraki oda, gürültülü bataklığa geri dönüş, 70'li yılların funk'ı. Duvarlarda ışıklı svastikalar, karanlık bir köşede kalabalık bir grup gördü. İri yarı bir kadın, boyu yaklaşık 2 metre olmalıydı, kollarından asılmıştı. Bacakları kayışlarla gerilerek iyice açılmıştı. Yerden 1 metre yukarı çekilmişti. Çıplak ve tıraşlı bacak arasının dışında tamamen lateks bir giysi giymişti. Vulvasının dudakları bir orkidenin taç yaprakları gibi açılmıştı. Genel çılgınlığa kendini kaptıran Ervan'ın aklına bir midyenin hatları ve DNA'nın ikili sarmalı geldi. Kadının açık bacaklarının karşısında çıplak gövdeli bir gladyatör gibi alnına deri bir bandaj bağlamış, bir cüce omuzlarını çevirerek dans ediyor, kısa kollarını değirmen kolları gibi çeviriyor ve sanki boynunda olağanüstü bir mekanizma varmış gibi durmadan kafasını döndürüyordu. Kadının organı sanki onu yutmaya hazırdı. Irvin'a daha önce de fist fucking'den söz etmişlerdi ama bu akşam başka bir aşamaya geçilmişti. Gözlerini kaçırdı ve kalabalığın içinden çıkmak için kendine yol açarken lal rengi tulum giymiş bir yürüteçten destek alan biriyle karşılaştı. Kırmızı şeytan başlığını çıkardı, red içti. Boynunda sanki yaralarıyla eğleniyormuş gibi gülümseyen kocaman bir İsa vardı. ''Burada ne yapıyorsunuz?'' diye sordu Irvin şaşkınlığını belli etmemeye çalışarak.
''Sizin gibi, dikizliyorum.''
''Siz de mi bu topluluğa aitsiniz?''
''Topluluk diye bir şey yok. Toplanıyoruz, topluluk var. Dağılıyoruz, topluluk yok.''
Redlich gruptan uzaklaştı. Irvin de onu izledi. Adamın yürütecine jiletlerin takılı olduğunu fark etti.
''Bunlar hoşunuza gitti mi?'' diye sordu etnolog.
''Fena değil, kostümlü balo gibi.''
Yanılıyorsunuz. Bu akşam kimse kılık değiştirmedi. İnsanlar hafta içinde kravatları ve omuzlarında çantalarıyla işe giderken kılık değiştirirler. İşte asıl karnaval odur. Toplum bizi başka kılığa girmeye zorluyor. Burada yeniden kendimiz oluyoruz.
Mekan felsefi bir konuşma için uygun değildi. Peki kan diye bağırdı Irvin. Ekranlardaki o korkunç görüntüler.
Beden sadece bir geçiştir.
Ya çengellere asılı erkekler, bağlanmış kızlar?
Acı bizi eğitir. Bakınız İsa, hepimiz mutantız.
Bu maskaralığın yombe büyüsüyle bir bağı var mı diye sordu Irvin didişmekten bıkmış halde. Yürütecini bırakan Redlich onun koluna tutundu.
Bana yardım edin, şu tarafa gidelim.
Irvin sanki yaşlılar yurdunun bahçesinde karşılaşmışlar gibi ona destek oldu. İlerledikçe funk müzik azalıyor ve yerini elektronun yeni sarsıntıları alıyordu. Redlich kolunu Irvin'in boynuna atmıştı. Genç adam lateksin yakıcılığını ensesinde hissediyordu. Yeni salon da öncekiler gibiydi. Dönen projektörler, beton zemin, Almanların yıldırım savaşını andıran bir gürültü. Tek fark kalabalığın iki gruba ayrılmış olmasıydı. Korseliler ağızlarıyla burunlarına kafes geçirmiş olanlar, protezliler, koşum takımlılar, beşer metre arayla karşılıklı duruyorlardı. Birbirlerini değerlendiriyorlar, hayranlıkla bakışıyorlar ve sanki eski tarz bir dansa, menüete veya kadrile başlamayı bekliyorlardı. Bu kez başka bir şey oldu. Duman bulutlarının arasından kel kafalı uzun deri paltolar giymiş, omuzlarında siyah kumaş kaplı ahşap bir tahtrevan taşıyan adamlar belirdi. Bütün salondan bir anda müziğin sesini bastıran bir uğultu yükseldi. Fantomalar, sakallı dansözler, kaytan bıyıklı askerler, yarı saydam tülün ardındaki kutsal varlığı görebilmek için yaklaştılar. Irvin gözleriyle hareketleri takip ediyordu. Bir tarikatın merkezindeydi ve sonunda guru geliyordu. Perdeler açılınca kalabalık çığlık atarak geri çekildi. Tahtrevanın içinde rıhtımda bulunan Ann Simone'nin pozisyonunda duran çıplak bir kadın vardı. Dizleri çenesinin altında toplanmış, kolları bacaklarının etrafına dolanmış bir şekilde oturur vaziyetteydi. Vücudunun tamamı bir kirpi gibi çivilerle, cam kırıklarıyla ve keskin metal parçalarıyla kaplıydı. Tahtrevan kalabalığın arasında salınarak dolaştırılıyordu. Kadın insan boyutlarında reçineden yapılma sıradan bir teşhir mankeniydi. Çiviler, ayna kırıkları ve ip kuşkusuz normal bir hırdavatçıdan satın alınmıştı. Tüm bunlar hem gülünç hem de tiksindiriciydi ama orada bulunanların hayranlığı son derece gerçekti. Kollar havaya kalkıyor, acı çeken bakirenin çevresinde mırıltılar artıyordu. Irvin uzaklaşmak için döndü. Sağ bacağında bir darbe hissetti. Başını aşağı eğdi. Ivo Lartigues tekerlekli sandalyesinde aşağıdan ona bakıyordu. Bir mumya gibi sargı bezleriyle sıkı sıkı sarılmıştı. Ona yanmış bir hortlak görüntüsü veren yüzüne gri külle makyaj yapılmıştı.
''Bir şüpheli arıyordunuz.'' diyerek sırıttı. ''Ben size 300 şüpheli sunuyorum.''
48. ayrımın sonu. Sayfa 509.